Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, öteden beri Fransa Osmanlı Devleti ile sulh halinde olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Kral François'yı Osmanlı hükümeti esaretten kurtarmış ve o zamandan beri Fransa Osmanlı Devleti için Avrupa'da imtiyazlı bir statüde kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra Fransa ile Osmanlı Devleti arasında 1914 yılına kadar hiç savaş olmamıştır ve Fransız gemileri, Fransız tebası Osmanlı ülkesinde ve karasularında rahatça faaliyet göstermiştir ve milletler arası arenada Osmanlı Devleti hep Fransa'yı tutmuştur. Fransa da mümkün mertebe bazen riyakarca da olsa Osmanlı Devleti'nin yanında olmuştur. Bu sebeple öteden beri Darüssulh kabul edilen Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin nezdinde sık sık elçi gönderdiğini, bunlardan bazılarının daimi olarak Osmanlı ülkesine kaldığını, bazılarının muhakkak bir vazifeyle gelip döndüklerini biliyoruz. Bu elçiler Türkiye'de bulunan bu Fransız elçilerinin, Fransa krallığının göndermiş olduğu elçilerin memleketlerine gönderdikleri raporlar ve vermiş oldukları talimatlar Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından 1969 yılında neşredilmiştir değerli dinleyiciler. Kitapta Pierre Duparc tarafından toplanmış Recueil de Instruction Türkiye adıyla Paris'te neşredilmiş 500 sayfalık bir kitap. Kitapta 1639 yılından 1784 yılına kadar Osmanlı ülkesine gönderilmiş olan 16 elçinin talimatları var. Bu talimatlar Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile olan münasebetlerindeki tavrına ışık tuttuğu gibi tarihimizin karanlık kalmış birçok noktalarını da aydınlatıyor. Bu bakımdan son derece enteresan. Şimdi bu programda her biri birer hatırat mahiyetinde olan ve Fransız elçilerinin Osmanlı geleneklerini ve müesseselerini anlama kabiliyetlerini gösteren bu talimatlardan bir nebze sizlere aktarmak istiyoruz. Türk-Fransız ilişkilerine tekrar dönelim. Türk-Fransız münasebetleri Haçlı seferleriyle başladı değerli dinleyiciler. Aşağı yukarı 200 yıl sürdü bu seferler, 1096'dan 1291 yılına kadar. Hepsinde Fransa başrolü oynadı. Bu devirde bu ülkenin Türkiye'ye karşı tavrı tam düşmanlık idi. Seferlerin görünürdeki nedeni Kudüs'ün Müslümanlardan kurtarılmasıydı. Bu müddet zarfında yani 200 yıl zarfında 8 sefer yapıldı. Sonuncu sefer olan 1270 seferi 1291'de bitti ve bundan 8 sene sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu tarih sahnesinde görüyoruz. Bu sebeple Haçlı seferlerinden sonraki Türk-Fransız münasebetleri artık Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa Krallığı'nın münasebetleri şeklini almıştır. Bu ikinci devirde Fransa'nın Türkiye'ye karşı iki yönlü bir tavrı vardır değerli dinleyiciler. Görünürde dostluk, el altından düşmanlık. Çünkü o devirde Fransa genişleme politikası takip ediyordu. Bu sebeple bütün komşularıyla harp halindeydi ve bu mücadelesinde uzak dostlar arıyordu. Bu devirde Fransa'nın bize karşı tavrı, bir ara Fransa Başbakanlığı yapmış olan Kardinal Richelieu'nun şu sözünde ifadesini buluyor. Fransa'nın komşuları Fransa'nın düşmanlarıdır. Fransa'nın komşularının düşmanları Fransa'nın dostlarıdır. İşte Osmanlı İmparatorluğu Fransa'nın komşusu ve baş düşmanı olan Avusturya'nın komşusu ve düşmanıdır. Fransa'nın bu manada dostları arasında Polonya ve İsveç de vardır. Rusya da bu gruba sokulabilir. Fransa'nın el altındaki düşmanlık politikasının arkasında doğu topraklarını ve ticaretini ele geçirme ve bu hususta İngilizlerle rekabet etme arzusu yatmaktadır. Evet, Türk-Fransız münasebetlerini böyle size bir tahmin ettik, genelledik. Şimdi asıl mevzumuza geçelim. Fransız İhtilali öncesi Fransa'nın İstanbul'a gönderdiği 16 elçiye yazılı olarak verdiği talimatlarda başlıca 4 mevzu üzerinde duruluyor. Siyaset, ticaret, din ve kültür. Bu 4 mevzunun ilk 3'ü normal. Elçi bulunduğu ülkede olup bitenleri daimi olarak gözleyecek, tebalarının, tüccarlarının hatta dindaşlarının menfaatlerini koruyacak. Ve tabii kendi dininin o ülkede yayılmasını temin edecektir. Bu normal. Ama Fransa gibi Katolik bir ülke ile Müslümanlığın kalesi olan Osmanlı Devleti arasında ne gibi kültürel münasebet olacağı haklı olarak sorulabilir. Halbuki Fransa öteden beri kültürel münasebetlere de en az öbür konular kadar ehemmiyet verir. Çünkü Fransa önce bambaşka bir medeniyeti olan Osmanlı İmparatorluğunu yakından tanımak istemektedir. Sonra Türkiye eski Yunan ve Bizans kültürlerinin beşiğidir. Osmanlı kütüphanelerinde eski Yunan ve Bizans eserleri mevcut olabilir. Rönesans'ı başlatmış olan eserlere buralarda yenileri eklenebilir. Değerli dinleyiciler, kitapta giriş bölümünde talimatların muhtevaları hakkında size biraz evvel anlattığımız 4 mevzu çerçevesinde enteresan bilgiler veriliyor. Sonra da Türk fikir sistemi, idare tarzı, elçilerin geliş ve dönüş maceraları, Fransa ile elçilik münasebetleri, elçilik mensupları, maaşları, yollukları, Fransız konsoloslukları ve Marsilya ile ticaret odası hakkında hülasa halinde bilgi verilmektedir. Bundan sonra her elçinin kısa hayat hikayesiyle talimatların metinleri sıralanıyor. Kitapta yer alan ilk daimi sefir, sürekli elçi Jean de la Haivantel'e İstanbul'a 23 Ekim 1639'da gelmiş. 3 ay kadar sonra 17 Ocak 1640'da Sultan 4. Murat tarafından kabul edilmiş. Elçi memleketimizde 22 sene kalmış. Fakat vazifesinin sonlarına doğru 1658'de Köprülü Mehmet Paşa'nın emriyle Yedikule zindanına hapsedilmiş. Sebebi Girit Harbi sırasında Fransa'nın el altından Venediklere yardım etmesi ve bunda elçinin de mühim bir rol oynamasıdır. Osmanlı Devleti harbe girdiği veya kendisini harp halinde saydığı devletlerin elçilerini Yedikule zindanlarında mecburi ikamete tabi tutardı. İşte bu Fransız elçisi Vantelin'in Yedikule zindanına kapatılması üzerine hem hapis sebebini katiyen ve resmen öğrenmek hem de elçi hapisten kurtarmak için ikinci bir elçi yola çıkarılıyor. François Blondel bu elçinin adı. 24 Aralık 1658'de İstanbul'a geliyor. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa ile 3 defa görüşüyor fakat padişahla görüşemiyor ve muvaffak olamayarak memleketine dönüyor. Halbuki talimatta Köprülü Mehmet Paşa'nın padişaha şikayet edilmesi ve cezalandırılmasına çalışılması da vardı. Fakat Köprülü Mehmet Paşa çok kurnaz bir vezir. Elçiyi de kendisi görüşüyor fakat padişahla görüştürmüyor. Padişah da bunu bildiği için elçiyle görüşmüyor ve elçi muvaffak olmadan memleketine dönüyor. Elçinin geri dönmesinden sonra Blondel'in eski elçi affa uğruyor, o da memleketine dönüyor. Bundan sonra Fransa 4 sene kadar İstanbul'u elçisiz bırakıyor. Sebebi gönderilecek elçinin Fransa'nın Macaristan'da ve Cezayir'in Cidellik şehrinde el altından aleyhimize çalışmaları yüzünden Selefi'nin uğrayacağı akıbete uğramasından korkulmasıdır. Sonunda eski elçi Jean de la Hayvantele'nin yerine oğlu Dönüs de la Hayvantele'nin gönderilmesine karar veriliyor. Elçi 30 Kasım 1665'te İstanbul'a varıyor. 48 gün sonra 5 Ocak 1665 tarihinde Vezir-i Azam Köprülü Mehmet Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu, bundan 16 gün sonra da 2 Şubat 1666'da Padişah Sultan 4. Mehmet tarafından kabul ediliyor. Padişah o sırada 24 yaşındadır. Elçi 17 Aralık 1670 yılında memleketimizden ayrılmıştır ve böylece tam 5 sene ülkemizde vazife yapmıştır. Fransa Kralı 14. Louis'nin Dışişleri Bakanı Hugh de Lyon tarafından imzalanıp da kendisine verilen talimatta Katolikliğin ve mukaddes yerlerin yani Kudüs ve civarının korunması ve bazı siyasi mevzular yer alıyor. Aynı gün yazılan bir ek talimatta ise Fransa'nın Osmanlı ülkesindeki ticari münasebetleri üzerinde duruluyor. Din konusunda elçiye verilen talimatta Cizvit ve Kapusen papazlarının kiliselerinin korunması. Cizvit ve Kapusenler iki Katolik tarikatidir. Bu tarikata mensup olan papazların açmış olduğu manastır ve kiliselerin korunması. Bunlar Vatikan'ın misyonerlik fonksiyonunu yerine getiren tarikatlerdir. Ve papazlar arasındaki rekabetin önlenmesi de talimatta yazıyor. Ortodoks papazlarının Katoliklerden üstün duruma gelmesinin engellenmesi gibi noktalar bu talimatlarda yer alıyor. Peki siyasi mevzularda elçiden neler bekleniyor? Bir kere devam etmekte olan Girit seferinin sona erdirilmesi ve barışın Venediklilere menfaat sağlayacak biçimde imzalanması için elçinin tavassut etmesi, aracılık yapması var. İkinci olarak boşalan Polonya Krallığı'na Avusturya İmparatoru'nun namzedi yerine bir Fransız namzedini getirilmesi için sultanın beyanatta bulunması sağlansın isteniyor. Üçüncü olarak Fransız elçisinin merasimlerde tekaddüm etmesini, önde gelmesini temin etmesi isteniyor. Son olarak da ticari münasebetler için İran'a gönderilen heyetin selamette varmasının sağlanması isteniyor. Bir de ek talimat var. Orada da İngiliz ve Hollandalı tacirler lehine bozulan dengenin düzeltilmesi isteniyor. Cezayirli korsanlar tarafından Fransız gemilerine ve Fransız mallarına verilen zararların tazmin edilmesi isteniyor. Osmanlı gümrüklerinde Fransız malları için daha da kolaylıklar sağlanması isteniyor. Türk limanlarındaki Fransız gemilerinin aranmasına son verilmesi isteniyor. Fransızlara borcu varken Müslüman olan Fransızların iadesi gibi bir takım hususlar bu ek talimatta yer alıyor. Fransa 1670 yılında İstanbul'a üçüncü bir elçi gönderdi. 10 Kasım 1670'te İstanbul'a gelen diplomat, o sırada Edirne'de bulunan padişah ve Vezir-i Azam Fazıl Ahmet Paşa ile görüşmek üzere bu şehrin yolunu tuttu. Ocak 1671 sonunda önce Köprülü Zade Fazıl Ahmet Paşa ile sonra da padişah Sultan 4. Mehmet ile görüştü ve itimat mektubunu takdim etti. Marki de Nentel adındaki bu elçiye verilen iki talimattan birincisinde yine dini mevzular ve siyasi mevzular ön sırayı tutuyor. Colbert tarafından imzalanan ikinci talimat ticari münasebetlere ait. din hususunda yine Cizvit ve Kapusen papazlarının Ortodoks Rumlara karşı korunması isteniyor. Sakız Adası'nda Rumlarca işgal edilen kiliselerin Fransız papazlarına iadesi ile uğraşılması isteniyor. Bir de 1660 yılında yanan Galata'daki St. George Kilisesi'nin yerine yenisinin yapılmasının temin edilmesi gibi noktalar yer almaktadır. Siyasi münasebetler hususundaki talimatta 5 Eylül 1669'da Osmanlılarla Venedik arasında imzalanmış olan sulh muahedesinin, barış anlaşmasının, yani Girit'in Osmanlılara verilmesine dair olan anlaşmanın Venedikler lehine tatbik olunması ve Türk ordusunun Macaristan işlerine müdahalesinin önlenmesi gibi hususlar var. Yani elçi bunları temin etmeye çalışacak. Fransa Kralı 14. Louis ile Başvekil Colbert tarafından imzalanmış olan ticari talimatta da Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransız ticaretinin neden gerilediği anlatıldıktan sonra bu vaziyetin düzeltilmesi için elçi tarafından yapılabilecek işler ifade ediliyor. Önce ilk kapitülasyonlar olan 1535 kapitülasyonlarıyla Fransız ticaretinin mümtaz bir duruma gelmiş olduğu belirtildikten sonra kralların ihmali, para değerindeki değişiklikler, Hollandalı ve İngiliz tüccarların ortaya çıkıp da gümrük tarifelerini indirtmeleri gibi sebepler yüzünden Fransa'nın uğradığı zararlar anlatılıyor. Ve bu durumun düzeltilmesi için şu tekliflerde bulunuluyor. Yeni bir kapitülasyon anlaşmasıyla Fransızların eski imtiyazlı duruma getirilmeleri, ülkeler tüccarlarına tanınmış hakların geri alınması, yani Fransızlar ön plana gelsin, bir de Fransız mallarının öbür ülkelerin mallarına tercih edilmesi isteniyor. Bundan uğraşsın istiyorlar elçiye. Evet, elçi Nentel 1677'de Vezir-i Azam'ın huzurunda oturacağı yeryüzünden anlaşmazlık çıkardı ve bu yüzden gözden düştü. Bunun yanında satın aldığı eski eserler yüzünden çok borca girdi. Vaziyetini daha da sarstı bu. Bu sebeple geri alınmasına karar verildi. Fakat Osmanlı hükümeti yeni elçi gelinceye kadar Nentel'in gitmesine müsaade etmedi. Sonunda elçi Gabriel Cüleroj 14 Kasım 1679'da İstanbul'a geldi. Bu kitapta elçinin itimat mektubunu Vezir-i Azam'a ve padişaha ne zaman takdim ettiği belirtilmiyor. Yalnız Edirne'de bulunan Padişah Sultan 4. Mehmet tarafından 26 Kasım 1684'te huzura kabul edildiği yazılı. Ancak 1679'da İstanbul'a gelen bir elçinin itimat mektubunu 5 sene sonra vermesi düşünülemez. Sadrazam ve padişah tarafından henüz kabul edilmemiş bir elçinin bir yıl vazife yapması mümkün olamayacağına göre burada bir eksiklik olması gerekir. Daha da tuhafı, elçinin padişaha itimat mektubunu takdim ettikten 3 ay 9 gün sonra 5 Mart 1685'te inme indirerek ölmesidir. Yani felç geçirerek ölüyor. Yeni elçi Pierre Girardin'in gelip vazifeye başlamasına kadar ki bir sene içinde işleri eski elçinin karısı idare ediyor. Bu da enteresan. Değerli dinleyiciler, memleketimizde 6 sene kadar vazife yapan Fransız elçisi Gabriel de Cileraj'a verilen talimatta şu noktalar üzerinde duruluyor. Elçi, sadrazamla görüşürken onun oturduğu minderliğe göre daha aşağıda bir yerde arkalıksız bir iskemlenin üzerine oturmayı kabul etmeyecektir. Yani elçi, Selefi'nin, kendinden önceki elçinin ortaya çıkardığı anlaşmazlığı sürdürecektir. Değerli dinleyiciler, elçiler sadrazamın huzuruna kabul edildiği zaman sadrazam hafifçe yerden yüksek bir sedirin üzerinde oturuyor. Tam karşısında odanın ortasına arkalıksız bir iskemle konuyor, elçinin o iskemleye oturmasına müsaade ediliyor. Halbuki sadrazamın huzuruna giren herkes sadrazamın huzuruna zaten oturamaz. Bu elçiye tanınmış bir imtiyazdır. Fakat Fransız elçisi bunu da istemiyor. İkinci olarak Nimej barış anlaşmalarından sonra Kral 14. Louis'nin ne kadar güçlü bir hale geldiği üstü kapalı olarak padişaha duyurulacaktır. Bu Nimej anlaşmaları 1678'de Fransa ile Hollanda. Ertesi senede Fransa, İspanya, Avusturya ve İsveç arasında imzalanmış ve Fransa'nın birçok şehri ele geçirmesi neticesini doğurmuştur. Bu da 14. Louis'ye, Kral 14. Louis'ye prestij temin etmiştir. Yani elçi üstü kapalı bunu anlatarak padişaha gözdağı verecek. Talimatta öyle yazıyor. Din mevzusunda da daha önceki elçilere verilen talimattaki teklifler tekrarlanmış. Buna göre elçi Kudüs'teki mukaddes yerlerin Rum Ortodokslardan alınıp Fransızlara verilmesine çalışacak. Cizvit ve Kapusen papazlarını korumayı da sürdürecek. Tarihimizde Cizvit papazları diye söz edilen bu Cizvitler 1534 yılında İspanyol rahip Ignatius de Loyola tarafından kurulan Cesus yoldaşları. Cizvit, Cesus'un yani Hazreti İsa'nın yoldaşları manasına geliyor. Böyle bir tarikat. Kuruluş maksadı dinsiz diye adlandırılan başka dindekileri Katolik yapmak. Bu sebeple tarikat mensupları çok faaliyetli kimseler. Yine bizim kayıtlarımızda, tarihlerimizde Kapoçin papazları diye bilinen Kapusenler, İtalyanca'da kukulata manasına gelen cappuccino giydikleri için bu adla alınmışlardır. İngilizce'de de Kapuçin diye adlandırılmışlar. Fransızca Kapusen. Bunların maksadı da bilhassa Müslümanları Hristiyan yapmak. Bir vazifeleri de yangın söndürmek. İşte Fransa'nın niçin bu iki tarikatı tuttuğunu bu şeylerden anlamamız kolay oluyor. Bu izahatlardan. Değerli dinleyiciler, elçi Gabriel de Gilerage'a verilen talimatta ticaret mevzu din konusu gibi 1673 tarihli kapitülasyonlarla tanzim olunduğu için elçiye düşen vazife anlaşma metinlerinin tam tatbik edilmesine çalışmaktır. Bu anlaşma ile Fransa daha önceki talimatlarda yer almış olan taleplerini Osmanlı İmparatorluğu'na kabul ettirmiştir. Bir de talimatta Osmanlı-Lehistan yani Polonya münasebetlerinin dikkatle takip edilmesi isteniyor. Ruslar eski elçi Nuantel vasıtasıyla Edirne'de imzalanmış olan barış anlaşmasını bozdurup Polonyalıları Türkler üzerine saldırtmak istiyorlardı. İşte bu hassas durumu incelesin istiyor Fransa elçisinden. Değerli dinleyiciler, bu devredeki 5. elçi Pierre Girardin olmuştur. 12 Ocak 1686'da İstanbul'a ayak basmış. 2 ay sonra 6 Mart 1686'da Sadrazam Sarı Süleyman Paşa, 17 Mart'ta da padişah tarafından kabul edilmiştir. Memleketimize 3 sene kalmıştır bu elçi. O da Selefi Cilaraj gibi felç geçirerek ölmüştür. Büyük elçiye birincisi 1 Haziran 1685'te, ikincisi de 15 Ağustos'ta 1685'te iki talimat verilmiştir. Bu talimat Kral 14. Louis ve Başbakan Colbert tarafından imzalanmıştır. Birinci talimatta din hususundaki önceki talimatlarda mevcut hükümler tekrar ediliyor. Sonra siyasi sahada büyükelçinin yalanlamada bulunması isteniyor. Fransa'nın Osmanlıların düşmanlarına yardım ettiğine dair dedikoduların aslı olmadığını söyleyecek elçi yalanlayacak. İmparatorluk o sırada 1683'te başlattığı Viyana kuşatması sebebiyle Avusturya, Venedik, Polonya ve Rusya ile savaş halindeydi. Fransa da el altından bunları destekliyordu. Elçi bunu yalanlayacak. Bundan başka büyükelçi Sadrazam'ın eski büyükelçi Cileraj vasıtasıyla Avusturya, Polonya ve Venedik ile barış anlaşması imzalanmasını isteyip istemediğini gizlice araştıracaktır. Dışişleri Bakanı Colbert'in imzaladığı ikinci talimatta da şunlar var. İngilizlerle Hollandalılar önceleri karayoluyla Türk limanlarına getirilen Güney Asya mahsullerini şimdi Ümitburnu yoluyla getirdikleri için Türkiye gümrük resmi vergisi alamıyor. Bu hal hem Osmanlılara hem de Fransızlara zarar veriyor. Bunu hatırlatıyor. İngilizlerle Hollandalıların Türkiye'ye getirdikleri kumaşlar Fransızlarınkinden daha düşük kalitede. Bunu hatırlatması isteniyor. Fransızların Kızıldeniz'deki Süveyş ve Cidde limanlarında satış yerleri açmalarına müsaade temin etmesi isteniyor. Bir de Fransız gemilerinin kendi hesaplarına mal alıp Türkiye'de satarak Fransız tüccarlarına zarar vermelerinin önüne geçilmesi elçiden isteniyor. Evet, bu elçi Girardin de felç geçirerek ölünce Fransa onun yerine Pierre de Castagne de Châteauneuf'u elçi olarak gönderiyor. 27 Eylül 1689'da İstanbul'a geliyor büyükelçi. 1699'a kadar bir sene memleketimizde vazife yapıyor. Buna da iki talimat verilmiş. Birincisi siyasi mevzular, ikincisi ticari mevzulara dair. Birinci talimatta büyükelçinin Türkleri Macaristan'da Avusturya'ya karşı tecavüze, taarruza geçmeye teşvik etmesi isteniyor ve Tökeli İmre'nin Erdel Prensliği'nin Osmanlılarca desteklenmesinin temin edilmesi isteniyor. Türklerin Avusturya ile anlaşıp savaşa son vermelerinin önlenmesi için çaba harcaması isteniyor. Çünkü Fransa Kralı 14. Louis bu sırada kendisine karşı kurulmuş olan Avusturya, İspanya, İsveç ve bazı Alman prenslerinin ittifakıyla mücadele ediyordu. Bu ittifaka Augsburg Ligi denir orada yapıldığı için. İşte bu bunlarla meşgul olduğu için Kral 14. Louis Avusturya ile Osmanlı Devleti'ndeki arasındaki savaşın devamını arzu ediyordu. Elçinin bunu körüklemesi isteniyor. Bakın elçiler ne işlere yarıyor. Bir de İngiliz kralı olarak Orange Prensi Willem'in değil de Kral 14. Louis'nin müttefiki olan 2. James'in tanınması isteniyor. O sırada değerli dinleyiciler, İngiltere'de Katolik krala karşı bir hareket oldu. İngiltere Anglikandır fakat İskoçya Katoliktir. İskoç kralı aynı zamanda İngiltere kralı oldu. Fakat İngilizler Katolik kral istemediler. Ve Kral James Fransa'ya kaçtı. Katoliklikten dönmedi Anglikanlığa. Bu yüzden Fransa'ya kaçtı. Fransa onu destekliyordu. Onun yerine eski kralın kız kardeşinin oğlu Hollanda kralı Willem kral oldu. İşte Kral 14. Louis elbette ki kendisi gibi Katolik olan bir kralın İngiltere'de hakim olmasını istiyordu. İşte bunun için bu kralı tanısın Osmanlı Devleti, Willem'i değil diyor ve Orange Prensi'nin yani yeni İngiltere Kralı'nın elçisi olarak İstanbul'a gelmiş bulunan Trombal'ın padişah tarafından kabul edilmemesi için Fransız elçisinin elinden geleni yapması isteniyor. Elçiye verilen ticari talimatta da bir önceki elçiye verilen talimat tekrar edilmiş. Fazladan Girardin'in Kızıldeniz ve Karadeniz'de ticaretin serbest olması yolundaki gayretleri hatırlatılıyor. Bir de Katoliklere bazı haklar tanınmak üzere Fransa Kralı 4. Henry tarafından 1598'de ilan edilen Nantes Fermanı'nın 1685'te Kral 14. Louis tarafından kaldırılması üzerine bu Augsburg İttifakı kurulmuştu. Bu ittifakın kurulmasında İngiliz Krallığına getirilen Willem'in de rolü olmuştur. İşte bundan dolayı kral bu Willem'e karşı eski kral 2. James'i desteklemektedir. İngiltere Kralı 2. James Fransa'ya kaçmıştır İngiltere'den kovulunca ve ölene kadar orada yaşamıştır ve bir daha İngiltere tahtına dönememiştir. Değerli dinleyiciler, Fransa büyük bir mücadele neticesi kendine taraftar toplamak için çok diplomatik gayretler harcıyordu. Kral bu arada gizli işlerle vazifeli memurlarını seferber etti. Bunlardan birisi de Büyükelçi Chateauneuf'e 1692'de hususi vazifeler gönderilmiş olan Charles de Ferio adındaki gizli ajandır. Kendisine verilen iş Osmanlı İmparatorluğu'nu Avusturya ile savaşını sürdürmeye ikna etmekti. Bu harp 1683'te Viyana kuşatmasıyla başladı. Bütün cephelerde olduğu gibi Avusturyalılarla da devam ediyordu. 10 senedir sürüyordu bu savaş ve Osmanlı devlet adamlarında yılgınlık hasıl etmişti. Sadrazamın el altından barış istediği rivayetleri Kral 14. Louis'nin kulağına gitmişti. İşte gizli ajan Ferio ne yapıp yapacak? Türklerin harbe nihayet vermesine mani olacaktır. Böylece Avusturya bir yandan Türk ordusunun bir yandan da Fransız ordusunun ateşi arasında kalacaktır. Ferio'ya verilen 18 Nisan 1692 tarihli talimata göre 14. Louis'nin çok büyük kuvvetler topladığını, bunlarla bütün düşmanlarını yeneceğini, bu sebeple de Avusturya gibi ananevi bir düşmanın iki ateş arasında bırakılmasının Osmanlı menfaatlerine uygun olduğunu her fırsatta herkese duyurması isteniyordu. Ajan aslında büyükelçiye yardımcı olarak gönderilmişti. Daha doğrusu öyle tanıtılmıştı. Bir başka vazifesi de haber toplamaktı. Bu arada Türkçeyi gayet güzel öğrendi. Burada işin garibi Osmanlı hariciyesinin Avrupa meseleleri hakkında sadece yabancı elçilerden bilgi edinmesi. gazetelerin, ajansların bulunmadığı bir devirde yabancı devletlerin İstanbul'da asırlardır daimi elçiler bulundurduğu halde Babali bu ülkelere kendi elçilerini göndermiyordu ve göndermemekte de ısrar ediyordu. Böylece yabancı devletler kadar istihbarat faaliyetinde bulunamıyordu. Türkiye'ye 1692 yılında gelen Ferio 1695'te Fransa'ya döndü. Ertesi sene tekrar geldi. 3 sene sonra da büyükelçi olarak tayin edildi. Bu vazifesini yaparken aklını kaçırdı. Delirdi. Yerine derhal bir başkası gönderildi. Değerli dinleyiciler, bu yeni gelen büyükelçi Pierre de Alo idi. 1710 yılında ülkemize geldi. 31 Mart 1711'de itimat mektubunu padişaha takdim edip resmen vazifeye başladı. Kendisine arkadan gönderilen talimatlarda 1673 tarihli Fransız-Türk kapitülasyonunun dinle ve misyonerlerle alakalı hükümlerinin tatbikine dikkat etmek, Türkleri Avusturya'ya karşı yeni bir savaşa sürüklemek gibi hükümler yer alıyordu. Selefi Ferio padişahın yanına giderken kılıcını belinde bulundurmak istemiş, hükümet bunu kabul etmemişti. Hatta bu sebeple büyükelçi hiçbir zaman padişahla görüşemedi. Dalo böyle bir iddiadan vazgeçti ve 1716'da vazifesi sona erdi. Evet, Dalo'nun yerine Jean-Louis de Bonnac gönderildi. Selefi 7 Kasım 1716'da ülkemizden ayrılmıştı. Yeni büyükelçi Selefi iş başındayken yola çıktı. 14 Ekim 1716'da İstanbul'a geldi. 26 Ocak 1717'de Edirne'de sadrazamla, 13 Nisan 1717'de de İstanbul'da padişahla görüştü. 30 Mayıs 1716 tarihli 26 sayfalık talimatında önce Osmanlı hükümeti hakkında bilgi veriliyor. Padişah, sadrazam ve diğer ileri gelenler hakkında bilgiler. Bundan sonra hariciyeye dokunuluyor. Mukaddes yerlerle alakalı olarak Rumların çıkardıkları anlaşmazlıklara dikkat çekiliyor. Tataristan'a ve İran'a gönderilen heyetler hakkında bilgi veriliyor. Ticaret mevzuunda 1673 tarihli kapitülasyon anlaşmasının tam tatbikine çalışması isteniyor sefirden ve Türk memurlarına hediye verilmemesi teklif ediliyor. Siyasi mevzularda Utrecht anlaşmasının 1713'te Rastatt anlaşmasının 1714'te imzalanmasından sonra Avrupa'ya barışın geldiğine fakat buna rağmen Avusturya İmparatorluğu'nun her an bir mesele çıkarabileceğine dikkat çekiliyor. Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında harp çıkarılmasının uygun olacağı ifade ediliyor. Böyle bir harbin Macaristan'da değil Dalmatya'da Adriyatik taraflarında verilmesinin Fransız menfaatlerine denk düşeceği açıklanıyor. Bonnac ülkemize 8 sene kaldı, sonra merkeze alındı, yerine Jean-Baptiste d'Andrezel gönderildi. Yeni büyükelçi d'Andrezel 13 Eylül 1724'te İstanbul'a geldi. 10 Ekim 1724'te sadrazamla, 17 Ekim 1724'te de padişahla, Sultan 3. Ahmet o zamanki padişah, sonra vazifesine başladı. 2 yıl çalıştıktan sonra 1726'da felç geçirdi. Bunun üzerine yeni büyükelçi gelene kadar sefaret işlerini yürütmek üzere İzmir konsolosunu yanına aldı. Sonra geriye çağrıldı d'Andrezel ve 1727'de sefaret içinde öldü. Versay'da, yani Fransa kralının oturduğu Versay Sarayı'nda 6 Mart 1724 tarihinde hazırlanmış olan talimatında Selefi'ninkinde olduğu gibi önce Osmanlı ileri gelenler hakkında bilgi veriliyor elçiye. Siyasi konularda Türk-Rus barışının sürdürülmesi için çaba göstermesi ve İran'a saldırılmamasının sağlanması isteniyor. Bu sayede Osmanlı ordusu Fransa'nın işine geldiği anda Avusturya'ya harp açacak biçimde bekletilmiş oluyordu. Fransa'nın ülkemize gönderdiği yeni büyükelçi Louis de Villeneuve oldu. 5 Aralık 1728'de İstanbul'a gelen büyükelçi 12 sene kaldı İstanbul'da. Kendisine Versay'da hazırlanıp da 11 Ağustos 1728'de Kral 15. Louis ve Dışişleri Bakanı Chauvelin tarafından imzalanmış olan birinci talimattan başka ek iki talimat daha verildi. Sonuncusu kültür konularına ait. Birinci talimatta önce Osmanlı İmparatorluğu'nun vaziyetinin bir tablosu çiziliyor. Buna göre Avusturya İmparatoru'nun Belgrad ve Temeşvar'ı almasından sonra Türklerin fetih hevesleri önlendi. Artık müdafaaya geçtiler. Sultan 3. Ahmet de bütün itimadını damat İbrahim Paşa'ya verdi. Din konusunda yine Rum-Ermeni rekabetine dikkat çekiliyor. Ticaretin ehemmiyeti vurgulanıyor. İki ülkenin arasındaki alışveriş 10 milyon franka yükselmiş. 400'den fazla gemi bu işte kullanılıyor. Büyükelçiye verilen kültür talimatında enteresan teklifler var. Fransız Arkeoloji ve Edebiyat Akademisi üyesi olan Sevin ve Furmon'a Büyükelçinin yardım etmesi için hazırlanmış olan bu talimatta İstanbul'da ilk matbaanın açılmasından kralın duyduğu memnuniyet ifade ediliyor. Sonra geçen akademi üyelerinin dillere destan saray kitaplığını inceleyerek antik çağ yazmaları aramaları, buldukları takdirde bunların kopyalarını çıkarmaları isteniyor. Akademi mensupları, bu iki tarihçi, kitapçılar ve hususi kişilerle temas edecek, el yazmaları satın alacak, Aynaroz Manastırı'nda da belli etmeden antik çağ kitaplarını arayacaklardır. Bu talimat bana enteresan geldi. Değerli dinleyiciler, ülkemize gönderilen 12. Fransız daimi elçisi Michel de Castellan olmuştur. 1741'den 1747 tarihine kadar 6 sene memleketimizde vazife yapmıştır. Elçiye verilen talimatta Osmanlı ordusunun o zaman Avusturya'nın elinde bulunan Macaristan'a saldırmasının temin edilmesi istenmiştir. Fakat Osmanlı hükümeti buna yanaşmamıştır. Hatta bir ara Castellan'ın bu mevzuda padişah için hazırladığı bir muhtıra sefarethaneden çalınıp Avusturya'da neşredilmiş, bu da büyükelçinin geri çağrılmasına yol açmıştır. Castellan'a verilen talimatta Osmanlı ordusu ve Osmanlı idaresi hakkında bilgiler veriliyor. Din konusunda Rumların ve Ermenilerin Türkiye'deki Fransız misyoner faaliyetlerini engellememelerinin temin edilmesi isteniyor. Büyükelçiye misyoner faaliyetlerini bir elden yönetmesi, yani bunlar arasında çatışma çıkmasını önlemesi, bu iş için gerekirse Fransa'nın Roma'daki büyükelçisiyle işbirliği yapması teklif edilmiştir. Avusturya'ya saldırmaya teşvik eden muhtıranın Fransız sefarethanesinden çalınıp da Viyana'da neşredilmesinden sonra geri çekilen Castellan'ın yerine Roland de Alo gönderildi. Yeni büyükelçi Pierre de Alor'un oğluydu daha önceki elçilerden. 1747 yılında İstanbul'a geldi. Gerek karısının ve gerek kendisinin büyük borçları yüzünden çok sıkıntı çekti. Belki bu yüzden iki kere felç geçirdi. Bu Fransız elçileri Türkiye'de felç geçiriyor. İkincisinde öldü ve İstanbul'daki Saint Louis mezarlığında toprağa verildi 1754 yılında. 7 sene kalmış demek ki İstanbul'da. Buna verilen talimatta din konularından bahsediliyor. Sonra siyasi mevzulara dokunuluyor. Bunlarda deniyor ki Türkiye 1746'ya kadar süren İran Harbi'nden yorgun çıktı. Osmanlıların Avusturya'ya karşı Macaristan'da ve Temeşvar Banat'ında bir hareketlenme görülüyor. Bunun üzerinde bilgi veriliyor ve Baron de Tott, onunla beraber Türkiye'ye gelen Fransız soylusu Baron de Tott'la sıkı işbirliği yapması isteniyor. Patronu Halil isyanından sonra padişah olan Sultan 1. Mahmud'un 13 Aralık 1754'te vefatından tam 10 gün sonra büyükelçi Roland de Alor'un da ölmesi Fransa'yı alelacele yeni bir elçi göndermeye zorladı. Sultan 1. Mahmud'un yerine padişah olan Sultan 3. Osman 65 yaşındaydı. Padişah değişikliği hükümet adamlarının değişmesine yol açabilirdi. Büyükelçinin de ani ölümü Fransız menfaatlerini zedeleyebilirdi. Onun için alelacele bir elçinin gönderilmesi gerekiyordu. Bu sebeple Charles de Vergen adında biri eski büyükelçinin vefatından 15 gün sonra fevkalade büyükelçi olarak gönderildi. Bir yıl sonra da normal büyükelçi olarak tayin edildi. 1755'te İstanbul'a geldi ve 69'da ayrıldı. Demek ki 14 sene kalmış. İstanbul'da tatlı su frengi, yani Löventen bir hanımla evlendi. Yani Osmanlı Devleti vatandaşı olan Fransız İtalyanlara Löventen, tatlı su frengi denir. Bundan iki çocuk sahibi oldu büyükelçi. Vaziyetten Fransız Dışişleri Bakanı Şuazo'yu haber etmediği için geri çekildi. Sonra gözden düştü. Fakat kral 16. Lüyü başa geçince 1774'te Dışişleri Bakanı oldu. Ölene kadar da 13 sene kadar bu vazifede kaldı. İşte bu elçinin talimatında din konularına yer verildikten sonra yeni padişahın İran'a ve Venedik'e ait Korfu'ya sefer açmasına mani olması isteniyor. Avusturya İmparatoriçesi Maria Teres Silezya'yı geri almak üzere Prusya'ya saldırmadıkça Türklerin Macaristan'a saldırmamasının temin edilmesi isteniyor. Rusya'nın Bu ve Dinyester arasına yerleştirdikleri kuvvetler ve Polonya üzerindeki emeller sebebiyle Osmanlılar bakımından arz ettiği ehemmiyet üzerinde duruluyor. Yeni Büyükelçi Selefi de Alo gibi Osmanlı İmparatorluğu ile Prusya arasında anlaşma imzalanması için emir bekleyecek. Kırım Hanı ile iyi ilişkiler sürdürecek ve Kafkasya bölgesindeki Tatarlar hakkında bilgi toplayacak. Verjen'le alakalı başka bir hadise Baron de Tott'un kendisiyle beraber gönderilmesidir. Baron de Tott Türk ordusunun ıslahı manzarası altında, görünümü altında İstanbul'a gönderilmiştir. Bunun için de bir talimat hazırlanmış. Bu talimat kendisine okutulmuş fakat eline verilmemiştir. Hatta talimat kral ve memurlar tarafından da imzalanmamış. Yani gayri resmi bir belge niteliğinde. Daha önce malum evrak çalındığı için Fransa sefarethanesinden Baron de Tott'un ne niyetle Fransa'dan Türkiye'ye geldiği de böylece anlaşılmış oluyor. Değerli dinleyiciler, Fransa'nın ülkemizde uzun süre kalan büyükelçilerinden birisi de François de Saint-Prey olmuştur. 1768'de İstanbul'a gelmiş, 1785 yılında geri çağrılmış. Demek 17 sene vazife yapmış. Versailles'de hazırlanıp da kendisine verilen talimatta başlıca 4 nokta üzerinde duruluyor. Katolikliğin ve misyonerlerin desteklenmesi, din ve ticaretin bağlı olduğu hususu belirtilerek ticaret hususunda talimatlar veriliyor. Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu nezdinde azalmış olan itibarının yükseltilmesi isteniyor. Bir de Osmanlı Devleti'nin durumu ve yakın ve uzak gelecekte çıkarılacak ihtilallere de dikkat çekilmektedir. Değerli dinleyiciler, Fransız Büyük İhtilali'nden önceki son Fransız Büyükelçisi 1784'te ülkemize gelmiş olan Auguste de Choiseul-Gouffier olmuştur. İstanbul'a 1784'te ayak basmış, 1792'de geri çağrılmıştır 8 sene. Fakat ihtilal idarecisi tarafından cezalandırılacağını zanneden Gouffier Rusya'ya sığınmış, orada 10 sene kalmış, ülkesine 1802'de dönmüştür. Ve restorasyonu üzerine yani Fransa'da krallığın ihyası üzerine devlet bakanı ve milletvekili olmuş 1817'de ölmüştür. Eski İstanbul Büyükelçisi olup da sonradan Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Verjen ile Kral 16. Louis tarafından imzalanıp da eline verilen talimatta önce yine din sonra ticari konulara yer verilmiş. Siyasi konuda Osmanlı Devleti'nin küçük kaynarca anlaşmasından sonra içine düştüğü çöküntüden söz ediliyor ve Büyükelçinin Türk ordusuna her türlü yardımı yapması, bunun için de müteassıs ve muallim subaylar getirtmesi teklif ediliyor. Bundan sonra imparatorluğunun Avrupa ülkeleriyle olan münasebetleri birer birer gözden geçiriliyor. Bu arada Avusturya ile ittifak halinde bulunan Fransa bu ülkenin elçisini desteklemekte fakat Türkiye aleyhine teşebbüste bulunmamaktadır. Prusya ve Venedik'in emelleri dikkatle incelenecektir. Babali ile anlaşma imzalamış olan İspanya'nın din işlerini el atarak Fransa'ya rakip olabileceğine dikkat çekilmektedir. İngiliz ticareti biraz gerilemiştir fakat bu ülkenin Karadeniz'de ağırlığını duyurmaya çalıştığı belirtilmektedir. Talimatın sonlarında padişahın mutlak otoritesine isyanların menfi tesirinden, devlet idaresindeki gevşeklikten, yabancı düşmanlığından, Yeniçeri isyanlarından ve Mısır'ın bağımsızlık peşinde koşmasından söz edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu kitap ihtilal öncesinde Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği 16 daimi büyükelçi hakkındaki yazılan bu bilgiler, elçilerin listesi, kendilerine verilen talimatların ehemmiyet hakkında bir özetten ibaret. Fakat bu kadarcık bir bilgi bile talimatların Osmanlı tarihi bakımından çok büyük ehemmiyetini gösteriyor. Fransız elçilerinin Fransız Dışişleri Bakanlığı ile yazışmaları ayrı ciltler halinde toplanmıştır. Yüzü aşan ciltlerdir. Hepsi de birbirinden enteresandır. Tabii ki her ülke kendi tarihini kendi belgelerine göre yazar. Fakat yabancı belgelerde de bunların mukayeseli olarak tetkik edilmesi çok mühimdir. Bu bakımdan elçi talimatları çok önemli. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka programda ama radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.